Ayrım 11. Adam, "Otursana Drayton," dedi. Çevreme bakınarak Amanda'yı aradım. Geçidin ortasına varmıştı bile. Arkasına da bakmıyordu. Karanlıktaki sevişmemiz artık bana bir hayal gibi geliyordu. Bu garip gün ışığında bile inanılması olanaksız bir şey. Yere oturdum. "Bir çörek ye." Dan Miller bana kutuyu uzattı. Başımı salladım. "Beyaz şeker ölüm demek. Sigaradan da beter." Dan Miller hafifçe güldü. "Öyleyse iki çörek ye." İçimde bir yerde hala birkaç kahkaha kalmış olması beni şaşırttı. Dan Miller o kahkahaların açığa çıkmasını sağladı. O yüzden ona minnet duydum. Ve uzattığı çöreklerden ikisini aldım. Çok lezzetliydi. Çöreklerin üzerine bir sigara yaktım. Oysa sabahları pek sigara içmezdim. "Oğlumun yanına dönmem gerekiyor," dedim. "Neredeyse uyanır." Miller başını salladı. "O pembe böcekler. Hepsi de gözden kayboldu. Kuşlar da öyle. Hank Vennerman kuşlardan sonuncusunun 4'e doğru vitrine çarptığını söyledi. Bu vahşi yaratıkların karanlıkta daha hareketli oldukları anlaşılıyor." "Herhalde bunu Brent Norton'a söylemezdin," diye mırıldandım. "Norma'da." Miller yeniden başını salladı ve uzun süre konuşmadı. Sonra bir sigara yakıp bana baktı. "Burada kalamayız Drayton." "Niye? Yiyecek içecek bol burada." "Bunun yiyecek içecekle bir ilgisi yok, sen de biliyorsun. O hayvanlardan biri gece cama çarpıp uzaklaşacağı yerde içeri girmeye karar verirse ne yaparız? Süpürge sopaları ve çakmak yakıtıyla uzaklaştırabilir miyiz?" Haklıydı tabii. Sis bir bakıma bizi koruyor, gözlerden gizliyordu. Ama daha ne kadar gizleyecekti? Zaten olay da bu kadar basit değildi. Yaklaşık 18 saatten beri süpermarketteydik. Gitgide miskinleştiğimizi hissediyordum. Çok uzun süre yüzdükten sonra da böyle olurdu. Güvende olmak, yerimden kımıldamamak, biliği korumak ve sisin dağılıp her şeyin eski duruma döndüğünü görmek istiyordum. Bir ses kulağıma, "Belki gece yarısı Amanda Dunfries'e sevişmeydi," diye fısıldadı. Yüzlerindeki ifadelerden herkesin benimle aynı durumda olduğu anlaşılıyordu. Birden bir şey kavradım. Süpermarkete sığınmış olan bu insanlardan bazıları ne olursa olsun buradan çıkmaya hiçbir zaman yanaşmayacaklardı. Bütün bu olanlardan sonra dışarı çıkma fikri donup kalmalarına yol açacaktı. Galiba Miller yüzümdeki ifadeden düşüncelerimi okumuştu. "Sis bastırdığı sırada burada yaklaşık 80 kişi vardı," diye anımsattı. "Bu sayıdan çırağı, Norton'ı, onunla birlikte giden 4 kişiyi ve Smelly denilen zavallıyı çıkar. Geriye 73 kişi kalır. Şimdi köpek maması torbalarının altına yatan 2 çocuğu da çıkarırsak geride 71 kişi kalıyordu." Miller konuşmasını sürdürdü. "Bu sayıdan çıldıranları çıkar. 10-12 kişi kadar onlar. Ama 10 diyelim. Geriye 63 kalır." Toz şekere bulaşmış parmağını kaldırdı. "Bu 63 kişiden 20 kadarı mağazadan ayrılmak isteyecekler. Onları haykırıp tekmeler atarlarken hepsini dışarı sürüklemek zorunda kalacaksın." "Bütün bunlar neyi kanıtlıyor?" "Dışarı çıkmamız gerektiğini. Hepsi bu. Ben öğleye doğru gidiyorum. Gelmek isteyen herkesi götüreceğim. Seninle oğlunun da gelmenizi istiyorum."
"Norton'un başına gelenlerden sonra mı?"
"Norton mezbahaya giden bir koyun gibiydi. Biz aynı şeyi yapacak değiliz."
"Felaketi nasıl önleyebilirsin? Sadece bir tek tabancamız var."
"O tabanca olduğu için şanslı sayılırız. Dört yol ağzına erişebilirsek ana yoldaki spor mağazasına gireriz. Orada sürüyle silah var."
"Eğer erişebilirsek, eğer yapabilirsek."
"Miller, Drayton," dedi. "Bu iş böyle." Bu sözleri sakin sakin söylemişti. "Ama tabii onun koruması gereken küçük bir oğlu yoktu." Miller ekledi. "Dinle, hemen karar verme, olur mu? Dün gece fazla uyuyamadım. Ama bazı şeyleri düşünme fırsatı buldum. Duymak ister misin?"
"Elbette."
Miller ayağa kalkarak gerindi.
"Benimle vitrine gel."
Ekmek bölümünün en yakınındaki geçitten ilerleyerek gözetleme yerlerinden birine gittik. Orada nöbet bekleyen adam, "Böceklerin hepsi gitti," diye haber verdi. Miller onun sırtına vurdu. "Git kendine kahve ve çörek al dostum. Ben burada beklerim."
"Peki, teşekkür ederim."
Adam uzaklaştı. Miller'la ben gözetleme aralığına iyice yaklaştık. "Şimdi bana dışarıda ne gördüğünü söyle," dedi. Dikkatle baktım. Gece çöp fıçısı devrilmiş, kağıtlar, karton bardaklar ve tenekeler asfalta saçılmıştı.
Herhalde kızıl gözlü yaratıkların işiydi bu. Fıçının gerisinde markete en yakın olan arabalar vardı. Gerisi bembeyazdı. Bütün görebildiğim bu kadardı. Bunu Miller'a da söyledim. Şu mavi kamyonet benim. Miller işaret etti. Sesin arkasında bir mavilik görür gibi oldum. O konuşmasını sürdürdü. Dün araba parkına girdiğin anı düşün. Park oldukça doluydu, değil mi? Cipime bir göz attım ve o yeri ancak biri parktan çıktığı için bulabildiğimi hatırladım. Evet der gibi başımı salladım. Miller ekledi. Şimdi birkaç gerçeği de buna bağlı Drayton. Norton ve Dirt. Sen onlara ne at takmıştın? Dümdüz dünyacılar. Evet, güzel bir at. Tam onlara uygun. Norton'un grubu dışarı çıktıktan az sonra ipin hemen tümü boşaldı. Derken o kükremeleri duyduk. Sanki dışarıda lanet olasıca bir fil sürüsü varmış gibi. Öyle değil mi? Fil sesine hiç benzemiyordu diye karşı çıktım. Aklıma ilk çağlarda bataklıklarda yaşayan bir yaratığın sesini andırıyordu sözlerine geldi. Ama bunu Miller'a yinelemek istemedim. Oyuncularından birini önemli bir maçtan çıkaran bir antrenör havasıyla nöbetçini sırtına vurarak ona kahve ve çörek almasını söylediği için. Düşündüklerimi Oli'ye söyleyebilirdim. Ama Miller'a asla. Sözlerimi, ah sesin neye benzediğini pek çıkaramıyorum diye tamamladım. Ama bağıranların büyük bir yaratık olduğu belliydi. Öyle değil mi? Evet, lanet olasıca dev gibi bir şeydi herhalde. Öyleyse neden arabaların parçalandığını duymadık? Kırılan camların, kağıt gibi yırtılan metal levhaların görüntüsünü? Çünkü bu... Durakladım. Miller beni kıstırmıştı. Bilmiyorum. Norton'un grubuna saldıran yaratık o zavallılar araba parkından çıktıktan hemen sonra saldırmadı. Sana ne düşündüğümü söyleyeceğim. Arabaların sağa sola itildiklerini duymadık. Çünkü çoğu ortadan kayboldu. Belki yer yarıldı, içine yuvarlandılar. Belki buhar oldular. O sarsıntı çerçeveleri çatlatacak ve çarpıtacak kadar güçlüydü. Eşyaların raflardan yuvarlanmalarına neden olacak kadar güçlü. Yangın düdüğü de aynı anda sustu. Araba parkının ortadan kaybolmasını hayalimde canlandırmaya çalıştım. Dışarı bakıyordum. Üzerine sarı boyayla arabaların park edecekleri yerler işaretlenmiş olan dümdüz asfalt bir uçurumla sona eriyordu. Yeni açılan bir uçurumla. Bir yamaç ya da dibinde beyaz sesin uçuşturduğu bir uçurum. Birkaç saniye sonra, ''Haklı olduğunu düşünelim.'' dedim. ''Kamyonetinle nereye kadar gidebileceğini sanıyorsun?'' ''Kamyonetimi almayı düşünmüyorum. Bence senin jip daha uygun.'' Bu da düşünülecek bir konuydu ama şimdi değil. Düşündüğün başka ne var?'' Miller konuşmasını sürdürmek için sabırsızlanıyordu. ''Yandaki eczane. Onu da düşünüyorum.'' Neden söz ettiğini anlayamadığımı söylemek için ağzımı açtım. Sonra da birden kapattım. Dün buraya geldiğimiz sırada eczane açıktı. Çamaşırhaneyi değil ama eczaneyi açmışlardı. Serin havanın içeri dolması için ardına kadar açılmış olan kapıların altına lastik parçaları sıkıştırılmıştı. Elektrik kesildiği için havalandırma sistemi durmuştu tabii. Eczane ile marketin kapısı arasında en fazla 6 metre vardı. Öyleyse... Miller kafamdan geçen soruyu benim yerime sordu. Öyleyse neden eczanedekilerin hiçbiri buraya gelmedi? Sis bastıralı 18 saat oldu. Acıkmadılar mı? Herhalde eczanede pamuklarla sargı bezlerini yemiyorlar. Orada yiyecek var, diye açıkladım. Eczane bazı yiyecekleri satıyor. Hayvan biçiminde krakerler, fırına sokmak için hazırlanmış pastalar, türlü şeyler, tabii şeker ve çikolata da var. Burada her çeşit yiyecek varken bu saydıklarına yetineceklerini hiç sanmıyorum. Sözü nereye getirmek istiyorsun? Şuraya getirmek istiyorum. Buradan çıkmam şart. Ama ikinci sınıf bir korku filminden kaçmış yaratıklara yem olmak niyetinde de değilim. 4-5 kişi eczaneye giderek duruma bakabilir. Bu bir deneme uçuşu sayılır. Hepsi bu kadar mı? Hayır, bir şey daha var. Nedir o? Miller kısaca, o, diyerek baş parmağıyla ortadaki geçitlerden birini işaret etti. O deli cadaloz, o cadı. İşaret ettiği Bayan Carmody'ydi. Yalnız değildi artık. İki kadınla oturuyordu. Parlak renkli giysilerinden kadınların buraya tatile gelmiş turistler oldukları anlaşılıyordu. Herhalde kente inip birkaç şey almak için ailelerini evde bırakmış ve markete gelmişlerdi. Şimdi kocalarıyla çocuklarını düşünüyor, endişeyle kendilerini yiyorlardı. Hemen her çağrıya başvuracak durumdaydılar. Hatta Bayan Carmody'nin uğursuz kehanetlerine bile razıydılar. Yaşlı kadının pantolon takımı öfkeyle parlıyor gibiydi. Yüzünde sert ve haşin bir ifade olan Bayan Carmody konuşur, ellerini sallıyordu. Parlak giysili iki kadın da onu dikkatle dinliyorlardı. Bu giysilerin Carmody'nin pantolon takımı kadar parlak olduğu söylenemezdi. Kadının dev çantası hamura benzeyen kolunun altındaydı hala. Buradan gitmek istememin bir nedeni de o kadın Drayton. Bu gece çevresinde 6 kişi olacak. Hele o pembe böcekler ve kuşlar yine gözükürlerse kadın kendine daha çok yandaş bulacak. Ondan sonra da durumun düzelmesi için acaba kimi kurban etmemizi söyleyecek diye endişeleneceğiz. Kadın belki beni, belki seni ya da Hedlund'ı seçecek. Belki de oğlunu. Ahmaklık bu diye itiraz ettim. Ama gerçekten öyle miydi? Sırtımda dolaşan buz gibi bir el bunun ahmaklık diye kestirip atılamayacağını belirtiyordu. Bayan Carmody durmadan konuşuyordu. Turist kadınlar gözlerini onun kırışık dudaklarına dikmişlerdi. Bu gerçekten ahmaklık mıydı? Aynadan yapılmış dereden su içen, saman doldurulmuş hayvanları düşündüm. Carmody güçlüydü. Soğukkanlı ve pratik bir kadın olan Steffi bile onun adını çekinerek söylerdi. Miller Bayan Carmody için o deli cadaloz demişti. O cadı. Korkunç bir olayla karşı karşıya olduğumuz kesin. Miller vitrinlerin kırmızıya boyanmış çerçevelerini işaret etti. Bunlar çarpılmış, biçimlerini kaybetmiş ve çatlamıştı. Şu anda kafalarımız bu tahtalardan farksız. Benimki gerçekten öyle. Gece uzun bir süre çıldırdığımı sandım. Herhalde şimdi Denver'sta bir hücredeydim, dedim. Arkamda da deli gömleği var. Böcekleri, dinozor kuşları ve dokunaşları sayıklayarak haykırıyorum. Ama iyi yürekli hasta bakıcım gelip bana yine yaptığı zaman hepsi ortadan kaybolacak. Ufak yüzü solgundu. Kasları gerilmişti. Bayan Carmody'ye bir göz attı. Sonra da bana baktı. Beni dinle. Şu gördüğün insanlardan çoğu çıldırmak üzere. Çıldıranlar kadının sözlerini mantıklı bulacaklar. Böyle bir şey olursa beni burada kıstırmalarını istemem. Bayan Carmody'nin çenesi bir türlü kapanmıyordu. Yaşlı kadın dilini sivri uçlu dişlerine sürüyordu. Gerçekten de cadıya benziyordu. Sivri tepeli siyah bir şapka giyseydi her şey tamam olacaktı. Acaba o parlak tüylü yaz kuşlarına neler anlatıyordu? Okbaşı projesini mi? Karbaharını mı? Toprağın derinliklerinden fırlayan iğrenç yaratıkları mı? Bir insanın kurban edilmesi gerektiğini mi? Saçma. Ama yine de... ne diyorsun Drayton? Şu kadarını yapabilirim diye yanıt verdim. Eczaneye ulaşmayı deneyelim. Sen, ben, gelmek isterse Oli. Bir iki kişi daha. Sonra oturur her şeyi baştan konuşuruz. Bu kadarını bile derin bir uçurumu, dar bir kalasın üzerinden yürüyerek aşmaya çalışıyormuşum gibi bir duyguya kapılmıştım. Öte yandan bir köşede oturarak Miller'a yardım edemezdim. Eczane 6 metre ötedeydi. Durum pek de kötü sayılmazdı. Miller, ne zaman? Diye sordu. Bana bir saat ver. Adam, tabii dedi.